Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları senenin son gününü 31 Aralık 2021 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın son iş gününden dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, her cuma olduğu gibi bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizle sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon bağlantımızla yayınımızda olacak ve geride bıraktığımız bir yılın muhasebesini yapacağız. Yeni yılı en iyi değerlendirmenin yollarını konuşacağız. Efendim yine her cuma olduğu gibi ikinci bölümde sağlık haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Sayın Karaaslan, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini bizlerle paylaşacak. Güne Bakan başladı. Sorun kim, bu ne sevdadır?
sevdadan hiç usanmaz mı? Sorun kim, bu ne sevdadır? Bu sevdadan hiç usanmaz mı? Niçin kılmaz bana derman? Beni bilmez sanmaz mı? Uyarır halk efkanım, karabahtım hiç uyanmaz mı? İçin kılmaz bana derman, beni bilmez sanmaz mı? Uyarır halk efkanım, karabahtım
hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde devam ediyor. Efendim, şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam, merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm Mustafa Bey.
Ve aleykümselam. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz bizler de kıymetli hocam. Evet kıymetli hocam, bir yılı geride bırakıyoruz ve yeni bir yıla merhaba diyoruz. Zamanın ne kadar hızlı akıp geçtiğini insan zaman akıp geçtikten sonra anlıyor. Şöyle arkamıza bir bakıyoruz. Yahu şu aylar yıllar ne çabuk geçmiş. Halbuki dün gibi diyoruz. Ve benim aklıma hemen Asr suresi geliyor. Vel asr innel insane lefi husr. Zamana yemin ediyor Allah. Zamana yemin olsun ki insan ziyandadır diyor. Yani çok acayip. Peygamber Efendimiz de bu hususta buyuruyor. İşte ahir zamanda öyle bir gün gelecek ki zaman çok hızlı akıp geçecek. Bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saatte bir hurma dalının yanıp tutuşması kadar buyuruyor. Sizinle bugün inşallah geride bıraktığımız bir yılın muhasebesini yapacağız. Önümüzdeki yılı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Sizden tavsiyeler dinleyeceğiz. Biz Müslümanlar bir günümüzü diğeriyle aynı olmaması için neler yapmalıyız kıymetli hocam? Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammeden el-Emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rasada. Tabii içinde bulunduğumuz dünyada böyle bir döngü olduğu için bu bizde zaman dediğimiz şeyi oluşturuyor. Yani güneş etrafındaki bu dönüşlü sistem bizde yıl düşüncesini oluşturuyor. İşte efendim aylar bizde ay karşılığını buluyor. Dolayısıyla bir somut karşılığı var bundan, haftalar öyle. En belirgin olanı tabii gün. Sabah gündüz oluyor. Yaşıyoruz, akşamına kavuşuyoruz. Sonra üzerimizi bir karanlık sarıyor.
Evet.
Peki biz bu döngüsel sistemi içinde bulunduğumuz böyle sürekli değişken bir halde yaratan Allah Azze ve Celle bunun için böyle yarattığını söylüyor diye ona bir kulak verirsek Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَوَالَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Geceyi ve gündüzü o böyle ardışık kıldı. Efendim niçin? لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ. Öğüt almak isteyenler için. Dolayısıyla sür git, hiçbir şeyin değişmediği bir zaman ortamından Cenab-ı Hak sürekli bir değişim efendim ve değişimin de ortamda sürekli kendisini belli ettiği, düşünün karanlık oluyor, gece oluyor. Bunlar tabelalar gibi. Yani akşam olunca karanlık basıyor ve bugün bitti bize diyor. Yani zamanı, ortamı, mekanı kurmuş ve bize yaşatmakta olan o günün bitişini çok belirgin her tarafta, yani dipte köşede kalan bile fark etsin diye bazen böyle sinemaya gitmiş oluruz. Hı-hı. Sinemada gün akşam olur, habersiz oluruz. Çıktığımızda bizi çarpar. Eyvah, akşam olmuş, karanlık olmuş. Bizim zamanı yakalayamadığımız, kaçırdığımız anlar gibidir. Dolayısıyla biz ona o kadar uyumlu bir haldeyiz ki. Peki anlamı ne bunun? Cenab-ı Hak limen arada en yezzekkara. Öğüt almak isteyenler için. Dolayısıyla zaman akışı aslında kişiye öğüt olarak dönmeli. Çünkü neden öğüt olarak dönmeli? Çünkü sınırlı. Yani zaman sınırlı olmasaydı o zaman akışı anlamlı olmazdı. Yani siz 2020'de yaşıyorsunuz, 21'de yaşıyorsunuz. Zamanın geçişinin bir anlamı yok. Eğer sürekli yaşayacaksanız bu 2500 olduğunda da, 3000 olduğunda da burada sizin zaman açısından bir uyaran tarafı yok. Ama zamanınız sınırlıysa o zaman geçen her zaman sizi o sınırlı olan ecel dediğimiz sona yaklaştırıyor demektir. O bakımdan geçen zaman herkeste olduğu gibi bir hüzün oluşturur. Biz sonu hüzün ile, efendim, yeniyi de ümit ile karşılamayı, yani bitirdiğimiz süreci hüzün ile değerlendirmeyi, muhasebe böyle bir şeydir. Sonra yeni başlangıç yaptığımız tarafa da ümitle bakmayı yeğleriz. Bu akleden bir insanın doğal olarak yapması gereken bir şey. Çünkü ticari hayatınızda düşünün. Yani kapattığımız seneyi nasıl kapattığımıza bakarız. Kârlı mı geçti, beklediğiniz gibi mi geçti, umduğunuz gibi oldu mu? Hatta böyle öz değerlendirme raporları vardır kalitede. Belli göstergeler takip edilir. Neyi hedeflendi? Neler, ne kadar gerçekleştirildi ve hangilerinde diyelim yarı yolda kaldık, gerçekleşmeler beklediğimiz gibi olmadı. Eğer öyleyse olmadıysa muhasebe gündeme gelir. Neden olmadı, nerelerde kusurlu davrandık ve yeni yılda biz hangi tedbirleri alabiliriz bu amaçladığımız sonuçlara ulaşabilelim diye. Dikkat ederseniz biz de amaçtan söz ediyoruz. Çünkü süreçlerde amaç yoksa süreçler birdenbire anlamsız hale gelir. Yani tükettiğiniz yıllarda eğer amaçlarınız vardı ve amaçlarınızı gerçekleştirdiyseniz o yıllar kayıp yıllar değildir. Her yılla ilgili sizin belli kazanımlarınız vardır. Ama amaçsız girdiğiniz ve amaçsız bitirdiğiniz yıllar geçmişte kayıp yıllar olarak kalacaktır. Ve biri önünüze bir A4 kağıdı koysa, bu A4 kağıda işte 2014'le ilgili bir şey yazar mısın dese, ya 2002 ile ilgili bir şey yazar mısın dese, eğer bir A4'e bile yazacak kadar hiçbir şeyi hatırlamıyorsak biz planlı yaşamıyoruz demektir. Halbuki yaratan Allah Azze ve Celle hayatı وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ, ölümü de hayatı da yaratan Allah لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, hanginiz daha iyi amel yapacak, daha güzel amel yapacak, bunun için yarattı. Dolayısıyla her defasında daha iyi bir zamanı yaşamak. Bırakın yıl bazında, Allah bize İslam'da bunu ay bazında bile değil, hatta hafta bazında bile değil, günlük bazda muhasebelerle yaşamamızı sağlar. Biz günde 5 vakit ilahi huzura çıkıp sana döneceğiz, sen din gününün sahibisin, sana hesap vereceğiz diyen bir süreç ve talim üzere yaşıyoruz. Dolayısıyla muhasebe zamanı doğru yaşamak için gerekli. Aksi takdirde eğer beklenti odaklı, ki günümüz kültür emperyalizmi ve seküler yaklaşım insana beklenti odaklı bir heyecanı sürekli pompalıyor. Beklenti odaklılık ne demek? Düpedüz mutsuzluk demektir. Nasıl olur? Şöyle örnek vereyim. İlk defa ebeveyn olanlar çocuklarında bunu böyle çok yalın gözlemlerler. Çocuk bir şey ister, baba şunu al diye çok mutlu olacağım, o benim olursa çok sevinçli olacağım, çok güzel olacak diye. Babası da der ki, yani bunu alınca çok mutlu olacaksa ben bir baba olarak nasıl almam? Tabii ki yavrum, gider alır ve o ümit ettiği mutluluğu onun yaşamasını bekler. Akşama geldiğinde çocuk yine öyle artık yüzü düşmüşse annesine bir sorar, ne oldu, oyuncak mı bozuldu? Yok, biraz oynadı, koydu kenara, Şimdi niye böyle surat artık? Ya bir tane şey varmış, başka bir oyuncak varmış. Onu söyleyip duruyor. Şimdi bu 1-2-3 böyle tekrarlanır. Sonra baba bakar ki bizimkinin mutlu olma şansı yok. Çünkü hayata beklenti temelli bakıyor. Yani eline ne geçense geçsin onu hemen geriye atıyor ve yerine hemen yeni bir beklenti oluşturuyor. Bu elde ettiklerinin hazzını yaşayamadan onlar bir kayba dönüşüyor. O bakımdan hayatı muhasebe üzere yaşamak, geçmişte elde ettiklerimizi, başarılarımızı, eksikliklerimizi, kusurlarımızı doğru değerlendirmek, elde ettiklerimizin başarısının kıvancıyla ve yeni yılda veya yeni zamanda, yeni haftada, çünkü yıl çok uzun bir vade insan açısından, muhasebe için. Neden öyle diyorum? Çünkü ben gençlere diyorum ki hayat 3 boğumlu çikolataya benziyor. Neden öyle? Çünkü 3 boğumlu çikolatalar böyle çok az hissettirir. Birinci boğumu yuttuğunuzda ya efendim geriye 2 boğum kalmıştır. İkinci boğumu sırdığınızda artık çikolatanız ben bitiyorum demektedir. Hocam nasıl olur dediler. Dedim ki hayat ilk 20'lik dilimde birinci boğum. Siz buna ilk 25'lik dilim de diyebilirsiniz. Birinci boğum gençlik dediğimiz çocukluk gençlik. Nasıl olduğunu bilmeden geçiyor. Orta olgunluk boğumu böyle iş, güç vesaire, aile oluyorum vesaire derken onu da ısırmış oluyorsunuz. Ve birden bakıyorsunuz elinizde son dilim kalmış. Bu çok çabuk tükenen bir süreç. O bakımdan yıl çok uzun bir vade esasında. İnsanın kendisini iyileştirmesi. Demin okuduğumuz ayette لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginiz daha iyi amel, en güzel ameli yapacak. Kalite süreçlerinde sürekli iyileştirme bir esanstır. Ve sürekli iyileştirme dediğimiz şey geçmişin yani kapatılan dönemin son derece dikkatli muhasebesi üzerine dayanır. Ve elde ettiklerinizi bilirsiniz. Biz beklenti odaklı sürekli hayatı toz pembe gören, yani 2021'e girerken yaşadığı heyecanın ne kadarı gerçekleşti, gerçekleşenler ne işe yaradı, bundan kaç tanesi daha olsa ne olacak, bunları hep bir araya getirdiğimizde ve bir gün onlardan belli bir yığını bitirdiğimde, hayat tükendiğinde elimde ne kalacak gibi sona hazırlığa dönüştürmek, bunları bir muhasebeyle, daha üst bir bakış ile ele almak varken hep yaşanmış olanlarla artık bütünüyle irtibatı kesip hiç muhasebe etmeksizin toz pembe bir beklentiyle ve temelsiz bir hayal ile hep şu beklentilerle ileriye doğru yönelmek bir pil gibi adeta tükenmek gibi olur. Çünkü ne biriktiriyoruz biz bu geçen yıllardan? Elimizde ne kalıyor? Çünkü harcadığımız hayat sermayesi gerçekten bir pil gibi tükeniyor. Ama yanı sıra kazandığımız, biriktirdiğimiz ve ileride bize yarayacağını düşündüğümüz. Yani bu pil bittiğinde, bu yıllar işte 2014, 15, 17, 25, 2030, Allah ömür versin. Değerli dinleyicilerimiz hayırlı ömürlere kavuşsunlar. Ama hepimiz biliyoruz ki her yeni yıl bizim açımızdan aslında hayatımızın daha azaldığı bir sürece doğru gidiyor. Çünkü biz doğduğumuz yılı artık geride bıraktık. Nüfus hanemizde doğduğumuz yıl yazıldı artık. Onu bir kere daha yaşamayacağız. Ama nüfusta bizim hanemizin yanında bir hane daha var. Orada da ölüm yılı yazıyor. Bize bunu söylemiyorlar ama orada var. Gidenler görürler. Hatta ben bazen diyorum ki keşke bunu elimizdeki nüfus cüzdanlarına da koysalardı. Evet. Çünkü orada boş olan o hanenin bir gün dolacağını bilmek bizi hayatı daha kaliteli yaşamaya, zamanın kıymetini daha doğru bilmeye sevk ederdi. Ama hayat hiç bitmeyecekmişçesine elde ettiğimiz imkanları nasıl değerlendiriyoruz? Hakikaten bir şeyler biriktirebiliyor muyuz? Bu hayat bittiğinde elimizde ne kalacak? Gibi böyle bingo sorular. Atılların dediği tarzda sorup hayatı bu ölçekte yoklama, bu eğer olmaz ise o zaman geride bıraktığımız ve sürekli tükettiğimiz şeylerden ileriye doğru hep beklenti odaklı baktığımızda o çocuğun durumuna düşeriz. Böyle bir durumda baba ne düşünür? Bu çocuğun bir şey öğrenmesi lazım. O da eğer elde ettiklerinin zevkini hiç yaşamayacaksan ve hep böyle beklentiyle olacaksan sen asla mutlu olmayacaksın demektir. Çünkü beklenti odaklılık sıfır mutluluk demektir. Düşün, her elde ettiğinden sonra onun yerine hemen şükür koyacağına, mutluluk koyacağına yerine hemen yeni bir beklenti koyuyor.
Evet.
Ve elindekinin kadrini, kıymetini bilmiyor.
Kıymetli tabii hocam, ki, geçenlerde bir yazı okumuştum, çok hoşuma gitti. Diyor ki, dünya hayatı her istediğimizin yerine getirilmemesiyle meşhur. Her istediğimizin yerine getirildiği yer ancak cennet.
Evet, evet. Şimdi babalar böyle durumda ne yapıyorlar? Tam da bu dediğinizi yapıyorlar. Çocuklarına bu sefer o dedikleri şeyleri almamaya başlıyorlar. Annesine diyor ki, oyuncakları kaldır hele ortadan. Geri al bakalım onları. Bir ortadan kaldır o kıymet vermediği şeyleri.
Evet.
Kıymetini bilmesini öğrenmesi.
Doğru.
Şu anda sağlıklıysak, nefes alıyoruz ve boğazımız batmıyor. Ciğerlerimizde bir sıkıntı yok. Ayağımızı bastığımızda dizlerimizden bir sıkıntı duymuyorsak. Ne bileyim, kan tahlillerimiz iyi çıkmışsa, efendim çevremizde sevdiklerimiz iyiyse, biz aslında çok iyi bir yılın sonundayız demektir.
Büyük
bunlar
zenginlik,
çok
büyük,
büyük
nimet.
Nimetler demek.
Evet.
O yüzden önce, yani 31 Aralık dediğiniz zaman, hani bugünkü Batı medeniyetinin bütün dünyada sürdürdüğü yıl modeli bu. Biz de bunu kullanıyoruz. Bu bir son ise 1 Ocak bir başlangıçtır. Dolayısıyla sonu görmezden gelip tamamen başlangıcı odaklanmak, bu her sonu bir başka sona bağlamak gibi bir şeydir ve bu körlük getirir. Halbuki hepimiz biliyoruz ki sona hazırlıklı olmak ile sona hazırlıksız yakalanmak arasında korkunç fark vardır. Öyle ya da böyle. Aramızda genç olanlar var, yaşlı olanlar var. Değil mi? Biz geçen sene yeni yıla girerken de aramızda çok sevdiklerimiz vardı. Onlar bizim gibi, bizim yaşta olanlar da vardı. Bu yıl içerisinde, 2021 yılı içerisinde vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Nice dinleyicimiz şu anda böyle rahmetli olmuş olan sevdiklerini yad ediyor. Dolayısıyla yeni yıla girdiğimizde de artık hepimiz açısından vaktin daraldığı, bizim de daha iyi bir şeyler yapabilmek için artık harekete geçmemiz gerekir. Dolayısıyla gece geliyorsa, gündüz geliyorsa, bu bizi uyaran, zamanın daralıyor gibi. Dolayısıyla ben şuna benzetiyorum bazen gençlere, diyorum ki oyunlarda, bu süreli oyunlarda mesela sele, orada bir selle var, içerisine top atıyorlar değil mi?
Hı hı.
Ne kadar top içerisine yerleştirirse sayı kazanıyor. Bir taraftan da zaman işliyor. Zaman ilerledikçe bir bakmışsın yarışmacılarda bir telaş iyice daha depara kalkıyorlar, daha hızlı, daha efendim var güçleriyle daha çok sayı kazanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz zamanın akışını, yeni yılların gelişini aslında o saat dilimindeki bize tanınan sürenin artık iyice daraldığını ve kendimiz için bir şeyler yapmamız gerektiğine dair bir sonuca dönüştürmeliyiz. Elbette ki asla karamsar olamayız. Zaten karamsar olmamak için, yarıştan kopmamak için bu yılı nasıl yaşadık, gelecek yılı nasıl yaşamayı planlıyoruz? Hayatı bize bahşetmiş olan, var eden kudret bize bu hayattan nasıl bir şey bekliyor? Onunla tanışmak, Yaradan'ı tanımak, çünkü dönüş onaysa, onun huzuruna döneceksek, bunlar hayatın temel büyüklükleri. Doğumumuz böyle oldu. Allah'tan geldik. Biz bu hayatta yoktuk. O nüfusta adımız da yoktu. Bize ayrılan bir satır da yoktu. Hatta bizi bu dünyada bekleyen de yoktu. Yani geleceğimizi bilen. Biz gelince adımızı koydular. Dolayısıyla geldiğimiz yerin, bu hayattan haricinde bir yerden geldiğimiz bilinci gayet içimizde açık. Çünkü bizim bir miladımız var. Milat ne demek? Öncesi olmayan, o vakitte doğulmuş olan. Bizim aynı zamanda bir de ölüm tarihimiz olacak. Hayat madem ki iki parantez arası bir süreçtir, o zaman bu iki parantez arası süreci bize bahşeden, çünkü çok mükemmel bir hayat yaşıyoruz. Olağanüstü bir düzen içerisindeyiz. Hatta o kadar ki hayatı beğeniyoruz. Meftun oluyoruz değil mi her güzelliğiyle? Bu güzellikleri bize yaşatan Allah'ın, yaradan Allah'ın, var eden, var edicine karşı bu yılı nasıl geçirdim? Eğer bu yıl içerisinde ölen akranlarım gibi ya sevdiklerim gibi hayatımı tamamlamış olsaydım hakikaten iyi bir ömür olmuş olurdu diyebileceğim bir durumda mıyım? Yoksa yapacak çok şeylerim var. Hatta ötelediğim çok şeylerim var. İleriki yıllarımı ötelediğim, söz gelimi namaz kılmaya başlamak gibi, Allah Azze ve Celle'nin olur dediklerine dikkat etmek, olmaz dediklerine dikkat etmek, hayatı onun huzuruna çıkacağım gün açısından doğru yaşamak hususunda eğer adım atmak için daha fazla bir şeyler bekliyorsak, o zaman batan her güneş bir uyarandır, biten her hafta daha yüksek sesle bir uyarandır, biten her ay daha bir yüksek sesle bir alarmdır, biten her sene daha yüksek tonda bir çan gibi böyle yüksek bir alarmdır. Kendine gel diyen, hayatını doğru yaşamak adına adım at diye harekete geçmemizi bekleyen bir süreç. Ama biz muhasebe kısmını bütünüyle göz ardı edersek bu neye benzer? Demin özdeğerlendirme raporları söyledim. Ben de kaliteciyim aynı zamanda. Evet. Eğer elinize bir özdeğerlendirme raporu geldi ve içinde sadece ileriye dönük beklentiler var, jackler, jacklar var, sadece bundan ibaretse hiç gerçekleşmeler yok, hiç amaçlar yok. Bu böylesi bir şey içi boş demektir. Dolayısıyla hayatı içi boş yaşamak ve sona öyle ansızın bir şok halinde yakalanmak bu çok kötü bir durum. O bakımdan bunu fırsata dönüştürmeli. Geçmiş yıldaki iyi davranışlarımızın üstüne daha ne kadar güzel davranışlar ekleyeceğimizi düşünmeli. Bir de şükür boyutunu. Çünkü Allah şükrederseniz daha fazla veririm diyor. Bu gayet anlaşılır bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaşattıklarını şükürle karşılamayan ve daha fazlasını sürekli isteyip olmayanlar için Cenab-ı Hakk'ı suçlayan bir yaklaşım Cenab-ı Hak'la kişinin arasını kötü eder. Tıpkı deminki çocukla babasının arası gibi. Babası diyecek ki ben seni nasıl mutlu edeyim? Sen olaya hep böyle beklenti odaklı bakıyorsun. Neyi versem eline yenisini beklentiye dönüştürüyorsun. Elindekilerle bir mutlu olabilmeyi öğrenmen gerek. Allah'ın Resulü bunu gündelik yaşıyormuş. Salat ve selam üzerine olsun. Akşam olduğunda başını yastığa koyduğunda diyormuş ki Allahümme ma emsa bi min ni'metin. Allah'ım her ne nimet üzere akşamladıysan feminke ve leke. Bunların hepsi sendendir ve senindir. Şimdi nimetin farkına varmak, yani sağlıklıyım, güzel bir şekilde yemeğimi yedim, yatağıma yatıyorum. Çocuklarım sağlıklı, hasta değiller, efendim kayıp değiller, Allah göstermesin. Hastanede kimseniz yok. Bu etrafımızda düşündüğümüz bedenimizde, sağlığımızdan tutun, evimizin var olması, ailemizin var olması, sevdiklerimizin var olması. Bunların farkında sağlıklı bir şekilde yatağa girmiş hepsini kastederek bunlar sendendir ve senindir. Şimdi sabaha kalktığında da Allah'ın Resulü Allahümme ma asbaha bi min ni'metin. Allah'ım her ne nimet üzere sabahladıysam bunların hepsi sendendir ve senindir. Lekel hamdu kemâ yenbeği li celâli veçik. Sana hamdolsun. Vecihi celalin için, o cemalin için, Cenab-ı Hakk'ın o kavuşmayı umduğumuz, görmeyi umduğumuz ve gördüğümüzde bize rızasıyla bakmasını ümit ettiğimiz bu büyük randevu. Hayat böyle büyük bir randevuya açılıyor. O yüzden biz her gün huzura Cenab-ı Hakk'ın beş vakit çıktığımızda Maliki yevmiddin, ey din gününün sahibi diye. Bu hayatın 15'ler, 17'ler, 21'ler, 25'ler bunlar herkes için teyderse tükendikçe bizi din gününün kapısına doğru hayat açılıyor. O bakımdan resme büyük bakmak, süreci kılcanlarda yaşarken bir yandan muhasebe edip dururken ama resmin üstüne kuş bakışı çıkıp hayatı doğru okuyabilmek, geçmişi doğru muhasebe etmek, geleceğe planlı adımlarla ve özellikle gerçek hayata dediğimiz sonsuz hayata doğru bir beklentiyle hayatı doğru yaşamak ümidi, temennisiyle hem kendim için hem bütün dinleyicilerimiz için hayırlı bir ömür diliyorum. Hatta Çünkü Cenab-ı Hak huzurunda bizi dünyaya geri döndür diyenlere, biz size öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı bir ömür yaşatmadık mı diyor. O bakımdan bizim için her bir zaman dilimi aslında öğüt alabilmek için bir fırsattır. Bu yıl, ay, gün planında büyük uyaranlar bunlar. Öğüt alanlara müjdeler olsun efendim.
Halis Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizinle olan bölümümüzün son dakikalarının içerisine girdik ama benim size sormak istediğim bazı şeyler vardı. Şimdi Allah-u Teala bize 24 altın vermiş. Bu 24 altın 24 saate tekabül ediyor aslında. Her bir saat bir altın hükmünde. Hemen şu hadisi şerif hatırıma geldi. Peygamber Efendimizin iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor. Hocam, yeni yılda iki günümüzün birbirine eşit olmaması için gençlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Efendim, Müslümanlar olarak gençler ahlaklarını güzelleştirmek için neler yapabilirler? Bu yeni yılı verimli bir şekilde nasıl değerlendirebilirler? Birkaç cümle daha almak isterim. Sonra sohbetimizi noktalayalım.
Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi yenisine doğru adım atabilmek için eskisini iyi bir muhasebe etmek ve bizi her defasında, şimdi Cenab-ı Hak diyor ki şeytanın oyalama yöntemi şöyle: كَلَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرًا. Şeytanların çölde şaşkın şaşkın dolaştırdıkları kimse demek. Bu nasıl gerçekleşiyor? O şöyle diyor, diyor ki şöyle bir imkan var karşında. Buradan çok büyük zevk alacaksın. Bundan çok mutlu olacaksın. Bu kez olacak ama yani. Şimdi o dediği bir gece olabilir, bir efendim arkadaş eğlentisi olabilir, bir parti olabilir, bir ortam, her neyse. Ama bundan yaşayıp tükettiğinde, ya öyle dediğin gibi olmadı diye döner kendi içine aslında bir kişi. Özellikle gençler hayatı yeni yeni tadımlıyorken, evet, aynı zamanda deneyimliyorlar. Şimdi bundan 3-5 tane olduğu halde şeytan her defasında yine Cenab-ı Hakk'ı unuttuğu, umursamadığı, onun emirlerini, yasaklarını ciddiye almadığı benzer bir alternatifi ona yine cilalamak için, ama bu kez şu farklı der. Bu kez şurasında daha bir değişiklik var, bu kez olacak. Yani bir öncekinde olmadı ama şimdi olacak. Biz eğer tecrübemizle onun üzerine gitmez isek, hayır bu dediğinden kaç tane denedim ama öyle değil. Ben artık doğru bir yol istikamet tutmak istiyorum. Çünkü yanlışta ısrar etmek, yanlışa bulanmak ve yanlışta artık kalmak gibi bir kötü riske yol açabilir. O yüzden her birimiz alışkanlıklarımızda, başta sigara, alkol ve benzeri olmak üzere, artık denedik, tadını gördük yani. Denemeyenler denesin anlamında bunu söylemiyor. Tabii. Daha üst akletme potansiyeli olanlar derler ki başkalarının deneyimlerini değerlendirebilenlerdir. Yani başkası denemiş, görüyorum, hasta olmuş, sağlığı bozulmuş. O bakımdan ben hiç denemeye gerek görmedim diyen üst akletme potansiyeli olan gençlerimizi selamlıyorum. Ama tut ki hepimiz kusurlu insanlarız. Orada yapmazsan başka bir alanda kusur içerisinde olabilirsin. Yeni yılda biz alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı oturup önümüze döktüğümüzde, artık bunlardan şunları biliyorum ki yanlış dediklerimizi elimine edebilmek için bir planlama yapmak durumundayız. Eğer bu önümüzdeki yılın da sonuna geldiğimizde bunlardan hakikaten elimine etmek istediklerimizi elediysek, biz daha mutlu bir yıla ve daha kendimizi iyi hissedeceğimiz bir geleceğe hazırlıyoruz demektir. Ama gitgide bozuluyor, degenere oluyor, gitgide yozlaşıyor. Kendi kendimize düşündüğümüzde ben eskiden daha iyiydim diyor isek, bu kötüleşiyoruz demektir. Yılların sayısı, değişen rakamlar çok bir şey ifade etmez. Evet. O arada sadece bir rakam. Ama bizdeki karşılıkları ne? Bizdeki hatıraları ne? Kötü hatıralar iyi bir gelecek için fırsata dönüştürülmeli. O bakımdan hayatın kendisi aslında bir öğütten ibarettir. Kul, her bir gencimiz, bizler de dahil, aklederek doğru bir rota çizebilmek için, eğer etrafımızda büyüklerimizden duyduklarımızı, çevremizden duyduklarımızı doğru bir biçimde içselleştirir ve içtenlikle ileriye doğru olarak adım atmaya kendinizi yönlendirirsek. Bunu da bir fırsata dönüştürelim. Hep oyalanıyorduk, öteliyorduk. Artık yıl değişiyor. Yeter be gari diyelim. Evet. Ve bundan sonra namaza başlayarak, kötü alışkanlıkları bırakarak ve en önemlisi tavsiye edebileceğim Cenab-ı Hakk'ın biz insanlara hitap ettiği kitabını okumaya başlayarak, elçisinin aramızda yaşayıp ortaya koyduğu o güzelim örnekliğini yavaş yavaş okuyup tanımaya başlayarak, bu bizim için sonsuz bir gelecek açısından altın değerinde bir fırsata dönüşsün inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Yeni yılın hayırlı geçmesine diliyorum.
Hayırlı ve güzel
programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Yeni yılda görüşmek dileğiyle inşallah.
İnşallah efendim. Allah'a emanet olun.
Siz de hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Bu yılın muhasebesini yaptık. Önümüzdeki yılda neler yapabiliriz, nasıl faydalı değerlendirebiliriz, bunları konuştuk. Güne Bakan devam ediyor.
Aşk sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk durur musun, kor gibi vurur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Kor düşürme kalbime, hasretle yakma beni. Götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Onu alıp götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Onu alıp götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın?
sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk herkese.
Evet, yılın son gününde yine birlikteyiz. İnşallah yeni yıla merhaba diyeceğiz. Sayın Karaaslan, sizinle sohbetimize başlamadan önce sinema severlerin heyecanla beklediği bir bilgiyi aktarmak istiyorum, müsaade ederseniz.
Tabii ki.
Şimdi TRT ortak yapımı Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde yani yarın tüm Türkiye'de 350 sinemada, yurt dışındaysa Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek. Film Trabzon Maçka'da teröristlerle Kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatıyor. Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosuyla, duygu yüklü sahneleriyle, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alacak. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Gedik. Kabriniz nur, mekanınız cennet olsun diyoruz ve sizinle sohbetimize başlıyoruz.
Ben de buradan yılın son gününde birlikteyiz. Tüm hüzünleri geride bırakarak umudun yeşerdiği bir yıla merhaba deriz inşallah sevgili Mustafa. Herkese tüm sevdikleriyle istedikleri bir yaşamı kucaklamaları temennisiyle hoş geldin yeni yıl diyerek başlayalım ve sağlık gündemine dönelim. Evet. Böyle umut dolu temennilerin ardından aslında pek hoş gelmeyecek cümleler sarf edeceğim ama umarım bunlar yılın son gününde kalır. Vakalar dünya genelinde artıyor ve artık Delta yerine Omikron varyantıyla dünya bir sınava giriyor. Ve en çok görüldüğü ülkeler İngiltere, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bugüne kadar ölüm vakaları bildirilmemişti. Fakat geçtiğimiz günlerde İsrail'de, ABD'de ve Türk nüfusunun çok yoğun olduğu Almanya'da ve İngiltere'de de Omikron varyantı kaynaklı ölümler gerçekleşti. Ve maalesef artık Avrupa salgının tekrar merkezi oldu diyebiliriz. Avrupa'da bu virüslerde yaygınlık görüldükten yaklaşık bir ay sonra kadar Türkiye'ye yansımalarının olmasını bekliyorduk. Geçmiş tecrübelerimiz bunu gösteriyordu. Nitekim Türkiye'de de artık vakalar hızlı bir artış göstermeye başladı maalesef. Tekrar yüksek trendlere doğru çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli uyarıları oldu. Omikron varyantının tsunami etkisi oluşturmasından büyük endişe duyulduğunu ve varyantın kesinlikle hafife alınmaması, herkesin kişisel tedbirlere, mesafeye, maskeye ve kapalı alanlarda mümkün olduğunca fazla geçirmemek gibi kriterlere dikkat ederek yaşamını sürdürmesi gerektiği noktasında uyarıları var. Aynı zamanda mutlaka aşıların tamamlanması gerektiği belirtiliyor. Hatta bazı ülkelerde 3. dozun yanı sıra 4. doz uygulaması kararı alınmaya başlandı. İsrail de bu ülkelerden bir tanesi. Türk nüfusunun çok yoğun olarak yaşadığı İsviçre, Avustralya, Almanya buralarda da çok yüksek vaka sayılarına ulaşılmaya başlandı. Keza Hollanda'da da Omikron baskın bir virüs haline geldi. O yüzden buradaki vatandaşlarımıza da tedbiri elden bırakmamaları yönündeki çağrımızı tekrar vurgulayalım istiyorum. Bütün bu vaka artışlarından sonra çok ciddi tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Mevcut tedbirler de sıkıştırıldı. Birçok ülkede çeşitli mekanlara girerken zorunlu PCR test uygulaması ve aşı pasaportlarında hatırlarsak tam doz aşı isteniyordu. Şimdi bu tam dozun içerisinde 3. doz uygulamasını da isteyen ülkeler bunu yürürlüğe koymaya başladı. O yüzden herkesin vakit kaybetmeden rapel doz dediğimiz hatırlatma dozlarını da yaptırmaları büyük önem taşıyor. Yine Almanya'dan ve Fransa'dan önemli uyarılar geldi. Almanya'daki yetkililer durumun gerçekten kritik olduğunu, hastanelerde yoğunluk olmaya başladığı yönünde açıklamalarda bulundu. Hatta Fransa 1 Ocak'tan itibaren acil servislerde hasta yatışı haricindeki muayeneler 19,61 avro sabit ücretle faturalandıracak şeklinde bir açıklamada bulundu. Bundaki sebep de COVID-19'dan dolayı çok fazla acil servise başvurular olduğu için gereksiz sağlık personelinin yorulmaması ve oraya gereksiz müracaatların olmamasına yönelik daha çok o birimleri rahatlatmak için de. Fakat burada yine hatırlatalım, bilim insanlarının şöyle bir uyarısı var. Şu anda mevsimsel bir grip de artış göstermiş durumda hem dünyada hem Türkiye'de. Gripal bir enfeksiyon belirtileriyle karşılaşıldığında bu omikron varyantında da burun akıntısı falan söz konusu olduğu için yine vatandaşlar vakit kaybetmeden hastaneye müracaat etmeleri ve test yaptırmaları doktorların önerisi doğrultusunda büyük önem taşıyor. Hemen Türkiye'den bahsedelim. Demin de söylediğim gibi Türkiye'de de omikron varyantı etkili olmaya başladı. Ve dün itibariyle 39.681 kişinin testi pozitif çıktı. Maalesef 139 kişi yaşamını yitirdi. Ve Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca varyantın yayılması sebebiyle bir artış trendine girildiğinin altını çizdi. Ve vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Vakalar içinde oran giderek omikron varyantı artıyor. O yüzden tedbiri elden bırakılmaması gerektiği yönünde bir çağrıda bulundu. Bunun dışında bilim kurulu toplantısı olmuştu. Bilim kurulu toplantısında da yine omikron varyantının etkisi özellikle ele alındı. En önemli bu haftadaki gelişmelerden bir tanesi Türkovak aşısına yönelikti. Türkovak aşısı bildiğimiz gibi yerli ve milli aşımız. Kendi aşısını üreten dünyadaki 9 ülkeden birisi oldu Türkiye ve seri üretime başlayarak bu hafta içerisinde yurt genelinde de uygulanmaya başlandı. Bütün şehir hastanelerinde vatandaşlarımız aşılarını Türkovak'ta yaptırabilirler. Rapel doz dediğimiz hatırlatma dozunu da Türkovak aşısıyla yaptırabilirler. Burada gelen merak edilenlerden bir tanesi özellikle aşı kararsızları yerli aşıyı bekledikleri yönünde de bir takım açıklamaları vardı. Ve yurt dışında da bu aşıyı bekleyen çeşitli ülkeler, Türkiye'nin elini onlara aşı ihtiyacını karşılamasını isteyen ülkeler vardı. Buradaki en büyük sorunlardan, daha doğrusu merak edilenlerden bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'ne böyle bir başvurunun yapılıp yapılmadığı noktasındaydı. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili hocamız, hemen ismini de söyleyeceğim size. Bir saniye, aşıyı geliştiren ekipteki hocalarımızdan, şimdi çıkartamadım ama çok özür dileyerekten, aşımızla ilgili hemen söylüyorum, TÜSEP Başkanı Sayın Akdoğan'ın bir açıklaması oldu, ona sorulmuştu bu. Dünya Sağlık Örgütü nezdinde girişimlerin başlatıldığını, şu an geri dönüşlerin beklendiğini, oradan talep edilen belgelerini de karşılayarak başvuruların yapılabileceğini söylemişti. Peki bu ne anlama geliyor? Bu Türkiye'nin salgının başından beri hem ilaçta hem tıbbi malzemede ihtiyaç sahibi ülkelere el uzatan bir ülke olduğu için aşıda da aynı politikayı Türkiye yapacaktı. Ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Türkovak için başvuruların yapılması ve ardından onaylanmasının ardından Türkiye ihtiyaç sahibi olan ülkelere buradan aşı temininde de yardımcı olacak. Birçok ülkeye aşı temininde bulunacak. Bu o yüzden çok önemli bir gelişmeydi. Vatandaşlarımız şu andan itibaren de istedikleri hastaneye gidip Türkovak aşılarını yaptırabilecekler. Bu hem dediğimiz gibi Türkiye hem de dünya için çok önemli. Türkovak Delta varyantına karşı olduğu gibi aynı zamanda omikron varyantına karşı da acaba etkili mi diye merak ediliyordu. Bu noktada da etkili olduğu yönünde bir açıklama yapıldı. Bunun yanı sıra bilim insanlarının yine uyarıları var. Vatandaşların mutlaka omikron varyantını hafife almamaları ve tedbirleri elden bırakmamaları yönünde. Ama bunun şöyle de bir altını çizelim. Delta varyantı ya da daha önce görülmüş varyantlar gibi şu anda elde edilen bilgilere göre omikron varyantı yayılım hızı çok yüksek. Fakat hastaneye yatış ya da ölüm vakalarına etkisi diğerleri kadar değil. Ama bundan rahat olun olması anlamı çıkmıyor. Varyantlar her an mutasyona uğruyorlar, tekrar mutasyona uğruyorlar ve değişiklik gösterebiliyorlar. O yüzden hem hastane yükünü artırmamak, hem 2 yıldır çok yoğun çalışan sağlık personelinin yükünü artırmamak, hem de kendi hayatımızı riske etmemek için en ufak bir belirti halinde sağlık merkezlerine başvurmamız, PCR testlerini yaptırmamız ve tedbirlere birebir uyum sağlamamız çok büyük bir önem taşıyor. Ki inşallah 2022 yılında artık bu son varyant olur ve bir daha yeni sınavlarla insanoğlu bu noktada karşılaşmaz ve COVID-19 salgınının bittiği bir yıl olarak tarihe geçer diye umut ediyoruz sevgili Mustafa.
İnşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, yurtta ve dünyada gündemde öne çıkan sağlık haberlerini bizlere aktardı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Hemen bir şey daha izninle eklemek istiyorum. Bilim kurulunda ele alınan konulardan bir tanesiydi ve çok önemliydi. Sayın Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada Türkiye için en önemli şeylerden, en önemli yerlerden birisi hıfzıs sahaydı. Ve Türkovak aşısının geliştirilmesiyle birlikte hıfzıs sahanın da tekrar adeta bir dirilişe geçeceğinin haberini verdi. Bu da önümüzdeki dönemde yeni aşılar, yeni ilaçlar geliştirilmesi anlamında bizler için aslında yeni yıla girerken de çok umut verici bir gelişme olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
Peki. Sayın Karaaslan, yeni yılda daha güzel sağlık haberlerinde buluşmak dileğiyle.
İnşallah. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Herkese iyi yıllar.
İyi yıllar. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Gündemde öne çıkan sağlık haberlerini bizlere aktardı. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Yılın son gününde sizlere veda ediyoruz. İnşallah yeni bir yıla giriyoruz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğimiz bir yıl olsun. Yeni yılda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.